Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün anlaşılmak hakkında konuşacağız. Başlıktan anlamışsınızdır zaten. Bu konuyu konuşurken de son zamanlarda bitirdiğim iki kitap bana eşlik edecek. Aslında biri Avrupa çıkışlı, öbürü de Türkiye, yani Osmanlı'nın, evet, Osmanlı ile alakası var diyebiliriz. Güzel bir sentez yapacağız bugün. Hadi bölüme geçelim. Ben daha önce bu iki kitaptan size bahsettim aslında. Direkt de bölüme geçtim ama biraz heyecanlıyım. Uzun süredir, evet, biraz bu konuya nasıl geldiğimi anlatmak istiyorum. Çünkü benim için önemli bir, ne diyelim, önemli bir süreçti aslında bu. İki kitap ne olduğunu söyleyeyim önce. Sanırım bunu Instagram'da duyurmuştum. Şemsettin Sami'nin Taşuk'u diye okunuyor herhalde. Sanki iyi vardı orada. Talat ve Fitnat. Yani Türkçesi Fitnat ve Talat'ın aşkı aslında. Hep edebiyat derslerinde falan öğretmenlerimiz söylerdi. Aslında bunun ilk roman tarzında bir yazı olduğunu. Ama işte günümüz Türkçesinden farklı olduğu için anlayamazsınız. O yüzden okumayın. Yani okumaya çalışırsanız anlayamazsınız gibi şeyler söylerdi. Ve İş Bankası'nın kültür yayınları serisi var ya. Orada günümüz Türkçesiyle basılmış. Bence çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi öncelikle o dönemle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Yani çok da kitabı size anlatmak istemiyorum bu arada. Biraz önce kitaptan bahsedeceğim. Ondan sonra içindekilerden bahsedeceğim. Günümüz Türkçesini uyarlayan Ömer Aslan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Önemli bir... Yani aslında geç kalınmış bu arada yani. Çünkü dönemi anlatan edebi eserler, gerek şiir olsun, gerek kurmaca olsun, gerek ne olabilir başka? Yani Seyahatname mesela o dönem çok yazılan bir şey. O dönemki İstanbul'u mesela seyahatnamelerin şeyinden anlıyoruz, içeriğinden anlıyoruz. Şimdi Şemsettin Sami 1850'de doğmuş, 1904'te ölmüş. 1904 yani önemli bir tarih aslında, önemli bir döneme denk gelen bir tarih. Biliyorsunuz 1908'de modernleşme anlamında en önemli olan devrimlerden biri yaşanıyor. Onun da dışında bu aslında bildiğimiz roman şeklinde yazılmış bir kitap değil. Zaten en arka sayfasında yer aldığı gazetenin şeyi var, parçası var. Burada da Osmanlıca yazıyor. Ben yani okuyamıyorum burada yazanları. Eğer kitabı alırsanız görürsünüz. Her hafta gazetenin böyle bir, yani magazin sayfası demek istemiyorum da, şu an çok öyle bir şey olmadığı için doğru bir örnek olmayacak sanırım. Her hafta dizi gibi aslında bugün televizyonda izlediğimiz, hani arkası yarın ya da haftaya tarzında. Tabii okurken de onu aklınızda tutun. Çünkü şöyle bir komik şey var, bu sadece bu kitap için geçerli değil. Buna benzer başka daha sonradan birleştirilmiş roman olarak, yani roman denen ama aslında roman olmayan, haftalık bu şekilde gazetelerde çıkan kitaplarda mesela işte diyelim bir karakter ölüyor ama halk o kadar tepki gösteriyor ki bir sonraki hafta o karakter bir anda diriltiliyor, bir şeyler aslında ölmemiş ya da işte doktorlar iyileştirmiş, meğer kaybolmamış, işte başka bir yerden çıkıp geliyor falan. Biraz günümüz dizilerini de andıran bir hikayesi var kitabın. Onu aklınızda tutun okurken. Kitabın içinde neler konuşulduğunda ve bugün bizi ilgilendiren Zor Kadın Podcast konuştuğumuz konuları ilgilendiren konulara daha sonra geleceğiz. Şimdi öbür kitaba geçiyorum. Mutlaka bu arada okumanız lazım. Fitnat ve Talat'ı. Herkesin kütüphanesinde %100 olması gereken bir kitap. Bilinen ilk roman şeklinde yazılmasa da bugün roman dediğimiz. Şimdi öbür kitabımız Leslie McDowell. Bu sefer Türkiye'nin dışına çıkıyoruz. Yaratıcı Aşklar. 20. yüzyılın 9 ünlü kadın yazarının yazınsal ilişkileri. Türkçesi Sura Öncü. Bu kitabımız da Sel Yayınları'ndan. Ve aynı, nasıl bir örnek vereyim size? Kurtlarla Koşan Kadınlar, yani onun kadar etkilemese de en az, yani biraz onun kadar diyelim. Tabii şey de var, yani Kurtlarla Koşan Kadınlar bu anlamda hani beni aydınlatan ilk kitap olduğu için yeri hep farklı olacak. Ama Yaratıcı Aşklar da bir o kadar hayatımda önemli olacak sanırım. Çünkü burada şöyle bir sarsılma geçirdim. Bu kitaptaki geçen 9 kadın, kitabı 3'e bölmüşler dönem olarak. İlk dönem 910'lar ve 20'ler arası. Daha sonra 20'ler, 30'lar, 30'lar, 50'ler. Yani bu anlamda baktığınızda ilk ve ikinci bölümde kadınlar oy bile kullanmıyor aslında. Üçüncü bölümde de bir kısmı kullanmıyor. Yani bunu okurken, kitabı alırsanız eğer, bu anlamda hani hatırlatıyor zaten de yazar. Bizim bugün algılayabileceğimiz bir şey değil aslında. Daha oy bile veremiyor olmaları kadınların. Çünkü bazen kitabı böyle duvara fırlatasım geldi benim. Hani nasıl bu kadar konu mankeni olabilirsin kendi hayatında diye. Çünkü konu mankeni yani bazı hikayeler burada. Ve hepsi o kadar saygın yazarlar ki yazdıkları bir yere ulaşmış. Aynı zamanda da birilerini etkilemiş insanlar aslında. Ve biraz feminizm konuşuyorlar, biraz kadın konuşuyorlar, biraz derken hani hepsinden, bu saydıklarımın hepsinden konuşuyorlar anlamında söyledim. Ve dönemlerine göre çok ilerideler. Çok ileriyi tahmin edebiliyorlar. İlerisi için bugün bizim sahip olduğumuz haklar ve hani bazı konularda özgürlüklerimiz varsa, aslında insan haklarına dayanan özgürlüklerimiz varsa, hani bu kadınlar belki bunlar hakkında yazabilmeye cesaret ettiği için bir yerlerde var. Belki legal olarak bir savaş vermediler ama toplumda bir şeylerin konuşulmasına yol açan insanlar olarak görebiliriz. Bu 9 kadından sadece Simon evli değil. Onun dışında kimler var? Bu arada benim de bilmediğim yazarlar vardı. Bu da beni bir yandan heyecanlandırıyor tabii ki. Hayatlarını, bunu daha önce söylemiştim. Yani bir yazarı incelerken sadece yazdıklarını değil, aynı zamanda onlar hakkında yazılmış böyle hani sağlam ve objektif birkaç biyografi de okumak lazım. Ki yazdıklarıyla yaşadıkları arasında bir korelasyon kurmak için. Çünkü bu yani birçok yerde bundan belki bahsedilir de bu kitapta çok sarsıcı bir şey benim için bu. Çünkü bu konuları konuşabilen kadınlar neden gerçekten yani kendi hayatlarında bunu yaşayamamış? Zaten bunu anlatıyor yani kitap. Benim için çok ağırdı açıkçası hazmetmesi. İster istemez çünkü Sanki bilirsek çözeriz. Yani ya problemin ne olduğunu bilirsek çözeriz gibi düşünüyordum bugüne kadar. Ama gel gelelim. Ne bileyim, ne denirinde dur. Evdeki hesap çarşıya uymadığını gördüm. Hani bazen de böyle itiraflarım oluyor ya benim burada. Geçen gün de podcast paylaşan birine söyledim bunu. Aslında 2 senedir bugüne kadar biriktirdiğim şeyleri paylaşıyormuşum. Bu senenin başına gelince, ya 2 senedir podcast devam ettiği için 2 sene diyorum. Bugüne kadar az çok biriktirdiğim, bazen de hani yeni keşfettiğim şeyleri paylaşıyordum. Ama bu senenin başında, yani o döneme denk gelen süreçte ben de durdum. Ya durdum derken sanki böyle anlattığım şeyler ya çok önceden fark etmiştim ya beni heyecanlandırmıyordu ya da heyecanlandıracak bir şeye ihtiyacım vardı. Bu dönemde çok güzel denk geldi bu kitap. Sanıyordum ki bu kadınları okursam, hani burada mesela sayacaktık saymadık. Catherine Mansfield, H.D. Hilda Doolittle, aslında H.D. diye geçiyor onun ismi. Rebecca West, Jean Rice, Anna Nin, Simone de Beauvoir, Martha Gellhorn, Elizabeth Smart, Sylvia Plath. Şimdi burada büyük ihtimalle herkesin aşağı yukarı bildiği Simone ve Sylvia Plath'tir. Belki filmini izlediyseniz, Nicole Kidman'ın oynadığı Martha Gellhorn'u da biliyor olabilirsiniz. Hemingway'le olan çok popüler, neredeyse magazinsel aşkından dolayı. Eğer şiire meraklıysanız Hilda Doolittle'ı biliyorsunuzdur. Onun da tabii Ezra Pound'la olan, hani Ezra Pound da çok önemli bir şair olduğu için ikisinin büyük aşkı. Onun dışında Sylvia Plath de, yani günümüze zaten en yakın tarih olarak. Öbür isimleri açıkçası ben de bilmiyordum. Öbür konuya gelince şey gibiydi. Yani okursam ve anlarsam çözülür. Yani ben de kadın kimliğimi, nasıl bir kadın olmak istediğimi, işte ilişkilerin hayatımdaki yerini, daha sonra yani nasıl insan kendine, nasıl bir insan olmak istiyorum deyince altında bir sürü soru çıkıyor. Aynı şekilde her kimlik içinde, yani bu işte kadın olmak olabilir, yani vatandaşı olduğunuz ülke olabilir, ondan sonra başka ne olabilir, yaptığınız meslekten dolayı, yani atıyorum doktorsanız nasıl bir doktor olmalıyım, bunun içinde sonuçta bazı idealler olmalı ya da olmalı mı, yani hani bu sorulardan bahsediyorum. İşte benim için de hani kadın kimliği deyince sonuçta sadece bir organdan ibaret değil. Yani zaten bu ilk soruydu, yani kendime sordum. Olay sadece doğurmak mı ve aynı zamanda bir çocuk büyütmek mi? Yoksa daha fazlası var mı bunun? Ya da başka hikayeler var mı bunun içinde? İlla bunu mu yapmak zorundayım? Yoksa belki bunu yaparken başka şeyler de yapabilir miyim? Gibi sorular. Ve işte bugüne geldik. Şimdi burada da aslında beni sersemleten, bu kadınların, hani bırakın okumayı, yazdıkları halde bu konular hakkında ve toplumu karşılarına alıp, ben o dönem için konuşuyorum, o dönemin tipik kadını olmayacağım, daha fazlasını yapmak istiyorum ya da daha farklısını yapmak istiyorum. Hikayeye göre değişiyor çünkü. Diyen kadınların bile kendi hayatlarında söyledikleri ve savundukları şeylerle çeliştiğini gördüm. Hani ben bunu gördüm derken, yani bunu okuduğum için söylüyorum. Yoksa okuyan herkes görecek bunu. Bu çok sertti. Yani Doğal olarak yani Simon'u da sonuçta bugün okuduğumuz Simon feminizmin annesi olarak biliniyor. Yani ikinci dalganın şey hani kadın ikinci cinsiyettir diyor yani erkeğin üzerine erkeğin ortadadır ve geri kalan her şey onun etrafında ona göre şekillenir dediğinde aynı zamanda da kadın olmaz, kadın doğulmaz, kadın olunur derken de yani biz tamam kadın olarak dünyaya geliyoruz ama ne olduğumuzu ya da kadın olmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bize söylenen bir kadınlık rolü var ve o kadınlık rolünün içinde nasıl giyinmemiz gerektiği, saçımızın nasıl olması gerektiği, toplumda neleri yapabileceğimiz, neleri yapmayacağımız, hatta daha da işte derinlere indiğinde kamusal olan politiktir. Bunu doğru mu söyledim? Çünkü bu cümleyi her seferinde karıştırıyorum. Öf. Özel olan politiktir. Pardon, kamusal olan değil. Kişisel olan politiktir. Kişisel olan derken Türkçe'ye geçerken biraz kafa karışıklığı oluyor. O yüzden ben bunu düşünürken İngilizcesini düşünüyorum. Kamusal olan politiktir ile karıştırıyorum. Kamusal olan derken insanların önünde yani dışarıda olan şeylerde mesela anayasa değil mi? Yani vatandaş olarak sizi hangi kurallara göre yaşamanız gerektiğini işte toplum olarak yaşamayı devam ettirebilmemiz için kamuda belli başlı kurallar ve onlara göre yaşamakla da yükümlüyüz biz. Ama kişisele girdiğimizde yani herkesin işte yaşadığı evin içine girildiğinde mesela aile kurumu diyor ki buna karışamazsın. Yani evin içinde olandan biz ilgileniyoruz. Buna karışılmaz. Yani işte aile içinde olan, evin içinde olan, evin içindeki roller, kadının ne yapması gerektiği, erkeğin ne yapması gerektiği. Bu kısım politik olduğu için de buraya ilişmiyor kimse ve kimse de ilişilmesini istemiyor aslında bir anda. Çünkü yani bundan önceki podcast'te bunu konuşmuştuk. Ulus devletin en küçük yapısı aile olduğu için o aile işte zamanla büyüyerek o devlette çalışacak, o ulus devlette örnek teşkil edecek vatandaşları yani iş başına gelip çalışması için en başta yani aile kurumunda yetişmeye başlaması gerekiyor falan filan. Ve tabii şimdi bunu erkek yapmayacak. Çünkü erkek o sırada zaten hani yetişkin ve devlette çalışıyor. Onun çocuğunu oraya kim hazırlayacak? Anne. Aslında kişisel olan politiktir. Daha uzun konuşulması gereken bir konu. Ona geri döneriz sonra. Simon'u konuşuyorduk. Simon bile kitabı okuduktan sonra göreceksiniz. Yani dediği şeylerle çeliştiğini yazınca çok şaşırdım. Ve tabii ki hani zamanlarının ilerisinde de olsalar bu insanlar, bu yazarlar pardon, birer insan. Ve her ne kadar yani teknolojiyle atıyorum bugün haşır neşir olsak da insan beyni işte biraz kişisel gelişim okuduysanız zamanınızda hala şey muhabbeti var ya primitifle aynı beyindeyiz. Kaç ve öl müydü ya? Kaçmak ve bir şey vardı. Şeyde hep anlatıyorlar ya kişisel gelişim seminerlerinde. Yani ya kalıyorsun, donuyorsun ya da kaçıyorsun. Bu kadınların da aslında daha toplumda o kadar yoklar ki yani kendi yansımaları o kadar yok ki. Aynı zamanda şimdi buraları anlatırken biraz soyut anlatmak zorundayım. Çünkü somut bir şekilde anlatılabilecek bir konu değil bu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sylvia Plath'ten. Sylvia Plath'in eşi de yazar ama ikisi de ünlü aslında ve ödüllere çağırıyorlar, ödül törenlerine işte kitap, şiirler, ay yazarlar nerelere çağırırsa işte önemli toplantılara falan. Çocukları olduğu için eşi Plath'in evde kalmasını, onun oraya gitmesini istiyor. Adam işte güzelce giyinip ödüllere gidip ya da törenlere ödüller alıp, hatta kadının çağrıldığı, Plath'in çağrıldığı ödül törenlerine de gidip onun adına ödüller alıp, yani şöyle söyleyeyim, bu kadının varoluşunu kanıtı olan şey yazmak, yazarak varoluşunu kanıtlıyor. Çok erken yaştan beri ve daha sonra toplumdan biraz onay, biraz hani hepimizin buna ihtiyacı var. Çünkü yani hepimiz takdir edilmek istiyoruz. Bu insancıl bir şey çünkü yani toplumda yaşıyoruz. Kadın yapamıyor. Yani adam onu da elinden alıyor çünkü. Yani zaten özgürlüğünü elinden alıyor. Çocuğa bakacaksın diyerek. Bir de üstüne onun da ödüllerini alınca kadının şeyi kayboluyor. Yani yeryüzünde var olduğuna dair bir şey kalmıyor elinde. Hepsinin çok farklı hikayeleri var tabii. Şimdi en son Sylvia ile bitiriyor. O yüzden o aklımda kaldı. Hiçbiri de birbirine benzemiyor yani. Hepsinin hikayesi farklı. Ne kadar zamanda yazılmış bu kitap çok merak ediyorum. İnanılmaz bir araştırma var bence. İlk okuduğumda ikinci bölüme kadar geldim ve durdu orada kitap. Anladım çünkü yani yazarın neyi anlatmaya çalıştığını fark ettim. Ve acayip moralim bozuldu yani kendime gelemedim. Yani bu kadınlar bile bilinçli olarak konuştukları şeyleri bilinç altlarına, yani onları aslında o yöneten, küçüklükten gelen, toplumun onlara verdiği, aile içinde yaşadıkları, konuştukları şey bilinç altına geçmemiş. Geçememiş ya da yani geçmemiş derken hani hiç şey uğraştılar da yapamadılar anlamında söylemiyorum. Sonuçta yaşadıkları hayat hani bunun kanıtıysa toplum içinde onlara hiç saygı göstermeyen çocukları olsa bile hani toplum önünde bu benim çocuğum değil diyen adamlara nasıl yani peşlerinden koşmuşlar adamların bazıları yani. Ve çoğunda olay para bile değil bu arada yani. Hep söylenir ya o muhabbet hani kadının banka hesabı bile olamadığı için bir erkeğe bağlı olmak zorunda yani işte yemek yemesi için falan. Çoğunda maddiyat bile değil. Toplumun ilk defa ne kadar güçlü olduğunu ezip geçebildiğini gördüm yani bu kitabı okuduktan sonra onu fark ettim. Çok etkilendim. Umarım siz de okursunuz. Gelelim bizim topraklarımıza. Şimdi bizde neler olmuş? Bazı sayfaları ayırdım ben. Çünkü sesli okumak istedim. Ama size kitabı anlatmadan açıkçası okumak istiyorum. Mesela, ah zalim, ah hain. Ben onu o kadar seviyordum. O ise beni aldatmak için severim meverim demiş. Yalandan bir muhabbet gösterirmiş. Beni gerçekten sevseydi böyle sebepsiz yere kovar mıydı? Erkeklerin sevgisine inanmak, onların sadakatine aldanmak Ne büyük bir kabahat. Zavallı biz kadınlar. Biz evlendiğimizde sanıyoruz ki bir koca, bir yoldaş alıyoruz. Halbuki erkekler bize o gözle bakmıyorlar. Onların evlendiklerinde eşlerine verdikleri değer, satın alacakları bir beygir veya bir arabaya verdikleri değerden azdır. Evet, hakları var ya, çünkü bir beygir alacaklar, eğer iyi çıkmazsa yine satmaya mecbur olacaklar. Belki de aldıkları fiyata bile satamayacaklar. Zarar etme korkusu var. Fakat karıları iyi çıkmazsa, tabiatları uyuşmazsa, hiçbir zarar etmeksizin onları bırakırlar. Başkalarını daha iyilerini alırlar. İşte bizi hayvan yerine bile koymazlar. Ne yapalım? Hüküm onların elinde. Nasıl isterlerse öyle yaparlar. İnanılmaz yani. Şunun yazıldığı tarih arkadaşlar, yani aradan aşağı yukarı 100 sene geçti desek, 150 sene geçti desek. Başka bir şey daha okuyayım size. Mesela bir de baba örneği var burada. Eğer karımdır diyor istiyorsa, boşandığında artık karısı değildir ve istemeye hiçbir hakkı yoktur. Yok, eğer yeniden nikah kıymak için kızımı istiyorsa, bilmiş olsun ki ben kızımı satacak değilim. Kızımı efendi aramıyorum. Kızımı evlendirmek, ona bir hayat arkadaşı bulmak istiyorum. Mesela yani böyle de bir şey var. Ha, sınıf farklılıklarından bir muhabbet var burada. Benim kızım fakir bir kızdır. Kendisi gibi fakir bir adamla evlensin de eşitçe yaşasın. Sizin efendi de kendine münasip bir karı bulsun. Mesela. Ya asıl çok etkilendiğim bir şey vardı. Burada buldum. Bir çare kadınlar. Neler çekermiş. Biz erkekler onları kukla değerinde kullanıyoruz. Yolda serbest ve rahat yürümelerine mani oluyoruz. Bu ne rezalet, ne küstahlık. Bir erkek tanımadığı bir başka erkeğe rastlasa yüzüne bakmaz, söz söylemez. Lakin tanımadığı ve daha önce görmediği bir kadına rastladığı anda gülerek yüzüne bakmaya, söz söylemeye başlar ve kovsalar bile yanından ayrılmaz. Demek oluyor ki biz kadınları insan sırasına koymuyoruz. Kendimizi eğlendirmek için onların ruhunu sıkıyoruz. Serbest gezip dolaşmalarına ve eğlenmelerine mani oluyoruz. Ve bir taraftan da kendimizi onları güldürüyoruz. Çünkü bazı kadınlar var. Bu ne budala şeymiş. Dur bununla biraz eğlenelim diyerek bizi maymun gibi oynatırlar. Seyir yerlerinden evlerinin kapısına dek arabasının arkasından toz duman içinde götürürler. Ahlak ve adetlerimiz bilmeyen biri bir kimseyi bu halde görse elbette delirmiş diyecek. Evet, bununla ilgili bir anım var. Bir cumartesi günü, bu geçen yaz oluyor. Bir arkadaşımızın terasında oturuyorduk. Şişli'de, böyle dar sokaklardan birinde. Ve Fransız arkadaşlarımız vardı yanımızda. Bir gelin alayı geldi. Ve kapının önünde böyle 8 tane araba falan durdu. İndiler arabadan davullu zurnayla. Bir yarım saat falan işte oynadılar kapının önünde. Çocuklar da bize anlatıyor işte, bu gelini istemeye geldiler, kapının önünde duracaklar falan. Aa, bunlar ne güzel işte, müzik falan diyorlar. Yarım saat oldu, hala devam ediyor. Çocuklar döndü, dedi ki niye gelmiyor gelin dedi, bir şey mi oldu falan. Biz de böyle anlatmaya çalışıyoruz işte, gelin dediğin hemen inmez, biraz naz yapar bilmem ne. Çocuk ha falan dedi. Devam ediyor, 30 dakika oldu, 45 dakika. Yani tabii bu şey 10 dakika oldu, 25 dakika, 25 oldu, 45. Yani gelin de bu arada yani yukarıdan önce şey abla geliyor, dans ediyor. Pencereden aşağı bakıyorlar. Her seferinde gelin geldi sanılıyor. İşte arkadaşı çıkıyor falan, ablası çıkıyor. Ondan sonra kız gelir gibi yaptı apartmanın altına, sonra yukarı çıktı. Çocuk böyle ya istemiyor galiba arkadaşlar gelin aşağı inmek falan diyor. Çocuğa anlatamadık, Fransız çocuğa. Yani böyle bakıyor, niye inmiyor ki, karı koca olacaklar yani, neden naz yapıyor ki falan diye. Hakikaten bu cümleyi okuyunca şimdi bu geldi aklıma. Bu bölümü nasıl kapatsam bilmiyorum açıkçası. Başka da söyleyeceğim şey yok. İki kitabı da mutlaka alın. Yani okuyun. İkisi de önemli kitaplar olduğunu düşünüyorum. Ve benim de paylaştıklarımdan sonra belki sizin de ekleyecekleriniz vardır. Onun dışında bazı kitaplar hediye etmeye devam ediyorum Instagram'da. Eğer hesabı takip ediyorsanız Zor Kadın Podcast. Özellikle Metis Yayınları'nın O Kadın Araştırmaları serisi var. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oradan kitap hediye etmeye devam edeceğim. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de özlemişim açıkçası bölüm kaydetmeyi. Umarım haftaya başka bir bölümle daha beraber olacağız. Kendinize iyi bakın.